Kitabın adı Aşk Başkadır Hikayeler. Yazarı Guido Maupassant, çeviren Faruk Yener. 20. ayrım, sayfa 199. Saç iğnesi. Buralardan çok uzakta verimli bir tropik ülke körfeziydi. Sabahtan yola çıkarak bir yanı tahıl tarlaları, öbür yanı deniz olan kıyıyı geçtim. Hafif, yumuşak, uykulu dalgalar kumları okşuyor, tarlaların bitimindeki çiçeklerden ağır bir koku yayılıyordu. Sıcaktı, bereketli toprakların nemli havası direnilmez bir basınçla üzerimize çöküyordu. Dağların denize indiği yerlerde görülen yüksek düzlükteki portakal bahçeleri ortasında oturan konuksever bir Fransız çağrısını almıştım. Kim olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Söylenenlere bakılırsa oraya 10 yıl önce gelmiş, büyük bir toprak satın almış, üzüm bağları yetiştirmiş, tahıl ekmiş, inanılmaz bir güç ve hırsla çalışmıştı. Toprağını aydan aya, yıldan yıla genişletmiş, durmadan ekip biçmiş, yorulmak bilmeyen çabasının karşılığında büyük bir servet edinmişti. Güneş doğarken kalkıyor, gece yarılarına kadar tarlalarda kalıyor, bütün işleri göz altında tutuyor, uyutmayan, rahat ve huzur vermeyen bir sabit düşünce gibi yorumladıkları para hırsıyla didinip duruyordu ve çok zengin olduğu da biliniyordu. Evine vardığımda güneş batmak üzereydi. Portakal bahçeleri ortasında dörtgen biçiminde geniş, sade bir yapıydı bu. Denize uzanan bir burun üzerindeydi. Yaklaştım, uzun sakallı bir adam belirdi kapıda. Selamladım, elini uzattı, gülerek konuştu. Girin içeri, evim evinizdir. Beni bir odaya götürdü, hizmetime bir uşak verdi. Olgun bir insan davranışını her türlü rahatımı gözeterek beni yalnız bıraktı. Çıkarken nazik bir sesle ekledi. Yemeğimizi ne vakit dilerseniz yiyebiliriz. İstediğiniz zaman aşağıya inin lütfen. Denize bakan terasta kurulmuş iki kişilik sofraya oturduk. Önce ona bu uzak, bilinmeyen ama zengin ülkeye dair izlenimlerimi açıkladım. Gülerek dinledi sonra. Burası çok güzel kuşkusuz. Yine de insanın kalbini bıraktığı ülke kadar güzeli yoktur dedi. Fransa'ya büyük bir özlem duyuyorsunuz herhalde. Paris'e. Neden dönmüyorsunuz? Günün birinde elbette geleceğim. Şehirleri ve insanlarıyla Fransa'dan, bulvarları ve her özelliğiyle Paris'ten söz etmeye koyulduk. Sorular soruyor, sosyetede tanınmış kişilerin halen ne yaptıklarını öğrenmek istiyordu. Tortoni mağazasından kimler alışveriş ediyor? Ölüler dışında yine hemen herkes. Bir ara ona dikkatle baktım. Belirsiz bir anı belirdi belleğimde. Bu yüzü bir yerde görmüş olduğuma emindim. Ama acaba nerede, ne zaman? Kuşkusuz, yorgun bir görüntüsü vardı. Güçlüydü fakat hüzünlüydü. Her davranışından çok kararlı ve tuttuğunu koparan bir insan olduğu anlaşılıyordu. Ara sıra göğsüne düşen kumral sakalını çenesinden başlayarak aşağı doğru sıvazlıyor, gür kaşları ve bıyığı yanaklarındaki tüylerle karışıyordu. Ardımızda güneş batmış, kıyıda ateş rengi bir pus bırakmış, portakal çiçeklerinin yabani, tatlı kokusu akşam havasına karışmıştı. Adam keskin bakışlarını gözlerime dikmiş, ruhumun derinliklerinde Madeleine'den Drot sokağına kadar uzanan bölgeyi aramaya koyulmuştu sanki. Bortelli'yi tanıyor musunuz? Elbette tanıyorum. Çok değişti herhalde. Saçları büsbütün ağırdı. La Ridamie yaşlandı. Ya kadınlar, kadınlardan söz edin bana. Söz gelişi, Susan Werner'i tanıyor musunuz? Evet, çok şişmanladı. Artık işi bitti. Ya, peki Sophia Astier? Öldü. Zavallı kadın. Ve birden sustu. Sonra sararmış bir yüz ve değişik bir sesle ekledi. Hayır, daha iyisi ondan konuşmayalım artık. Çok özel bir sorun bu. Sonra düşüncelerinden kurtulmak istermiş gibi ayağa kalktı birden. İçeri girmek ister misiniz? Seve seve. Önüm sıra eve girdi. Alt katın odaları çok büyüktü. Çıplak, hüzünlü bir görünüşü vardı ve herhalde kullanılmıyordu bu odalar. Masalar üzerinde yerli hizmetçilerin unuttuğu kirli tabak çanak duruyor, duvarlarda her an kullanılmaya hazır iki tüfek, kürekler ve oltalar görülüyordu. Ev sahibim güldü. Evim bir kamp binasına, daha çok da bir sürgünün yuvasına benzer. Ama özel odam düzgündür, gelin bakın. İçeri girer girmez kendimi bir eskici dükkanında sandım. Birbiriyle ilintisi olmayan bir sürü eşya doldurmuştu her yanı, çoğu bazı hatıralar taşıyor olmalıydı. Duvarlarda ünlü ressamlara ait iki tablo, halı parçaları, tabancalar, kılıçlar ve altın çerçeve içinde beyaz bir ipek kumaş parçası asılıydı. Yaklaştım, parlak kumaşın ortasına saplı bir saç iğnesi gördüm. Ev sahibim elini omzuma koydu. İşte, 10 yıldır burada duran ve değer verdiğim tek şey. Prut Homme. İşte, bu kılıç hayatımın en güzel günü demektir demişti. Ben de, bu iğne bütün hayatımdır diyebilirim. Güçlükle bir karşılık aradım. Şu halde siz bir kadın yüzünden buradasınız. Doğru. Acınacak bir şey belki ama gerçek. Balkona çıkalım şimdi. Biraz önce Sofia Asterye'yi sorduğumda bana öldü demiştiniz. Eğer sorduğum at bir başkası olsaydı ve bu karşılığı almış bulunsaydım, şakama bir kurşun sıkardım hemen. Geniş bir balkona çıkmıştık. İki yanımızda gri renkli dağlarla çevrili iki körfez uzanıyor, batmış olan güneşin son ışınları gökyüzünde soluyordu. Jean de Limours yaşıyor mu? Korkuyla titreyen bakışları gözlerimi delecek gibiydi. Evet, her zamankinden güzel olarak. Onu tanıyor musunuz? Evet. Çok yakından mı? Hayır. Elimi tuttu. Bana ondan söz edin. Çok az bir şey anlatabilirim ancak. Paris'in en güzel, en zarif kadınlarından biri olduğunu ve prensesler gibi yaşadığını. Onun için ölebilirim der gibi fısıldadı. Onu seviyorum. Onunla 3 yıl korkunç ama ölesiye zevkli bir beraberliğimiz oldu. 5-6 kere beni öldürmeye, bir seferinde de gördüğünüz saç iğnesiyle gözümü çıkarmaya kalktı. İşte sol gözümün altındaki yara izi. Fark ediliyor sanırım. Çılgınca sevdik birbirimizi. Bu tutkuyu anlatacak söz bulamam. Ve eminim gücünü kestiremezsiniz siz de. İlk bakışta iki kalbin, iki ruhun anlaşmasından doğan doğal bir aşk gibidir. Ama aynı zamanda vahşi, acı ve işkence çektiren, ayrı karakterlerde birbirinden hem nefret eden hem birbirini tanrılaştıran iki kişinin aşkı. 3 yılda iflas ettim onun yüzünden. Gözünü kırpmadan, her zaman gülümseyerek 4 milyon frangımı yedi bitirdi. Direnilmez bir yanı vardır. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Belki ela gözlerinin insana ok gibi saplanan bakışları, belki yüzünde bir maske gibi taşıdığı tatlı, umursamaz, baştan çıkarıcı gülümsemesi. Zarafeti, ahenkli yürüyüşüyle büsbütün güzelleşen, vücudunu bir parfüm gibi sarar. Yürüyüşü kayar gibidir. Gülüşünün müziği gibi yansıyan kalınca tatlı bir sesle konuşur. Ona bakanlar genel görünüşündeki direnilmez çekicilikle sarhoş olur. 3 yıl yeryüzünde yalnız onu gördüm. Çok acı çektim. Neden? Belki bir hiç uğruna, belki bir yanılmanın inadı uğruna. Ve ona orospu, dilenci diye bağırdım bir gün. Sakin bir sesle sordu. Evli miyiz biz? İşte o günden beri buradayım. Çok düşündüm, sonunda bir yargıya vardım. Bu kadın girilmiş bir Manon Lescaut idi. Kesinlikle aşk tanımayan, aşkla zevki ve parayı eş tutan bir Manon. Sustu, birkaç dakika sonra devam etti. Son meteliğimi bitirdikten sonra büyük bir soğukkanlılıkla şöyle dedi bana. Yalnız aşk ve hava ile yaşayamayacağımı anlarsın elbette sevgilim. Seni çok severim, belki herkesten çok ama eninde sonunda yaşamak zorundayım. Yokluk ve ben. Herhalde çok uygunsuz bir çift oluruz. Her şeye rağmen ne korkunç bir hayat geçirdiğimizi tasarlayamazsınız. Ona baktığım zaman çoğu kere hem kucaklamayı hem öldürmeyi düşünürdüm. Ölçüsüz bir hiddetle sarsılır, kollarını bağlayıp iple boğmayı tasarlardım. Gözlerinin derinliğinde, bakışlarının ardında beni çıldırtan, kudurtan hilekar bir ışığın yandığını görür, belki onu bu yüzden severdim. Ona, onu kendi cinsinden ayıran bir güç ve insanı kinle dolduran bir dişilik vermişti doğa. Bütün varlığı sanki zehirli bir sıvı ile doluydu. Kısacası bambaşka bir kadındı. Birlikte sokağa çıktığımız vakit bir bakışta bütün erkekleri etkilediğini görürdüm. Bu durum beni daha çok çıldırtır, ona daha çok bağlardı. Bu yaratık özellikle sokaktayken benim ya da onun istemesi dışında sanki herkesin ortak malıydı. Ne işkenceydi Tanrım. Tiyatroda, lokantada benim yanımda ama aslında bütün erkeklere aitti. Ve ben yalnız bırakır bırakmaz ötekiler hemen harekete geçiyorlardı. 10 yıldır onu görmüyorum, yine de her zamankinden daha çok seviyorum. Gece bastırmış, portakal çiçeklerinin kokusu daha da keskinleşmişti. Sordum, onu yeniden görmek ister miydiniz? Tanrı belasını versin. Burada arazim ve ayrıca 700-800 bin frank nakit param var. Milyonu tamamlar tamamlamaz her şeyi satıp yola koyulacağım. Bu servet bana güzel ve uzun bir yıl için yeter. Sonra her şey bitecek biliyorum. Peki sonra ne yapacaksınız? Sonra bilmem. Belki yanınızı uşak olarak almanız için size başvururum. 11 numaralı oda. Ya demek Başkan Amando'nun başka şehre atanması nedenini bilmiyorsunuz. Hayır bilmiyorum. Zaten kendisi de bilmiyor, hala da öğrenmiş değil. Ama gerçekten ilginç bir hikayedir bu. Öyleyse anlatın da dinleyelim. Başkanın bütün Perthuis'le Long'da. Bayan Marguerite adıyla bilinen o güzel, ufak tefek, kumral, ince ve tatlı karısını hatırlayacaksınız sanırım. Şöyle böyle. Şu halde öbür kadınlara göre nasıl daha çok sevilip saygı gördüğünü, balo ve toplantılar düzenlemekteki ustalığını, hayır işlerine nasıl koşuştuğunu, yoksullara para toplamak için nasıl bin bir çare bulduğunu da hatırlayacaksınız. Olağanüstü, zarif, aynı zamanda hoppa bir kadındı. Bir bakıma platonik sayılabilecek şuhluğu, taşra zarafetiyle karışmış, ona her şeye rağmen seçkin bir hava vermişti. Sayın yazarlarımız hep Paris'te yaşadıklarından, bütün makamları kullanarak yalnız başkent kadınlarını öven şarkılar sunarlar bizlere. Oysa inanın bana dostum, taşralı kadın 100 defa daha değerli, hiç değilse daha iştendir. Duruş ve davranışı başkadır taşralı kadının. Dikkatlidir, sır saklamasını bilir, söz vermez ama dediğini yapar. Buna karşılık bilirsiniz. Parisli kadın söz verir ve tutmaz. Kısaca Parisli kadın, sahteliğin süslü ve egemen temsilcisi, taşralı kadın gerçeğin simgesidir. Her zaman göz altında bulunmanın, her pencere ardındaki kuşkunun tehlikesini bilir, tutku ve eğilimlerini tatminde nasıl büyük güçlüklerle karşılaşacağını kestirir. Bu nedenle yalın bir burjuva karısı, el değmemiş saf ve temiz manastır öğrencisi görüntüsü altında Parisli kadınların hepsinden daha çok hile, esneklik ve dişiye özgü buluşları saklar. Bayan Amando da işte bu tatlı gruba dahildi. Ondan kimse kuşkulanamaz, herkes kestane rengi gözlerindeki parlak, saydam, sıcak ve erdemli bakışın onun gerçek karakterini yansıttığına inanırdı. Aslında dahice bir yeteneğe, keskin görüşe, olağanüstü pratik bir zekaya sahipti. Genellikle ordudan sevgililer edinir, garnizonda kaldıkları sürece gönlünü eğlendirirdi. Evet, aşk değildi söz konusu olan, zevkti sadece. Perhüs de Long garnizonuna yeni bir alay geldiğinde yaşları 30 ile 40 arasında subaylar çevresinde araştırmalarına başlardı. Ona göre yaşı 30'dan aşağı olanlar ağzı sıkı olamıyorlar, 40'ını aşkınlar ise bazı konularda güçsüz kalıyorlardı. Subayları kısa sürede alay komutanından daha iyi tanıyıverir. Bütün özelliklerini öğrenir de onların. Alışkanlıklarını, eğitim derecelerini, çocukluk yıllarını, fiziki niteliklerini, olağanüstü durumlardaki direnç ve tutumlarını, sabırlı olup olmadıklarını, karakter ve varlıklarını. Sonra seçime geçerdi. Genellikle sakin ve yakışıklı subaylar üzerinde durur, onların başka gönül ilişkileri, belirli tutkuları olmamasına dikkat eder, ardında iz bırakabilecek ihtiyatsızlıklardan uzak dururdu. Seçtiği subayın garnizonda kalış süresini öğrendikten sonra da iş ağını örmeye kalırdı. Pek çok kadın çekingenlik ve mahcubiyetin etkisiyle alışılmış yolları izler bu konuda. Elde edilme, karşı koyma yöntemlerini kollar, söz gelişi ilk gün parmak uçlarını, ertesi gün elini, daha sonraki günler bileğini, daha sonra yanağını, dudağını ve daha sonra da geri kalan taraflarını öptürür. Bayan Amando'nun sonuca kısa sürede güvenle götürecek bir yöntemi vardı. Hemen bir balo düzenlemek. Orada gözüne kestirdiği subayı ev sahibesi olarak dansa kaldırırdı. Sonra valse kendini kaptırır, hızlı dönüşlerle büsbütün artan zevk ve cesaretin etkisiyle isteğini kavalyesinin elini güçle sıkarak belirtirdi. Adam bu davranıştan belli bir anlam çıkaramamışsa onu aptallıkta damgalar hemen listesindeki ikinci adaya yönelirdi. Eğer ne demek istediğini anlatabilmişse sorun hemen çözümlenir, öyle kibarlık gösterilerini, sayısız ziyaretlerini gereksiz bularak sonuca giderdi. Bundan daha yalın ve pratik yol olur mu? Bütün kadınlar hoşlarına gittiğimizi böyle açıkça belirseler ne iyi olurdu? Böylece bir sürü güçlükler, söz gelişi nazlar, kuşkular, üzüntüler, sürtüşmeler, yanlış anlamalar kalkıverirdi ortadan. Kadınların açıklayamadığı istekleri, vücutlarının sessiz çağrısı, susan ağızlarıyla gizledikleri uzak duyguları, derinliğini çözemediğimiz bakışları nedeniyle mutlu olma fırsatını kim bilir kaç defa kaçırmışızdır. Subay, Bayan Amando'nun amacını sezmişse elbette buluşmak isteyecektir. Kadın o zaman onu bir buçuk ay bekletir, adamı daha iyi tanımanın imkanlarını arardı. Erkek de bu arada buluşma çareleri arar, güç ve güvensiz yollar düşünürken bir toplantıda kulağına fısıldayıverirdi. Salı akşamı saat 9'da Voisier's yolu üzerinde, istikamların yanındaki Altın Kısrak Oteli'nde. Orada Bayan Clarice'yi sorun ve sivil elbiselerle gelin. Bu az bilinen otelde 8 yıldır bir oda tutuyor, ücretini her yıl peşin ödüyordu. İlk sevgilisiyle burada buluşmuş, çok memnun kalmış ve orasını aşk yuvası olarak muhafaza etmişti. Parlak, gri renkli duvar kağıtları üzerine asılmış çiçek desenli küçük halılar, çam tahtasından çerçeveli muslin perdelerle çevrili büyük yatak, bir koltuk, iki sandalye, tuvalet için gerekli birkaç parça eşya ile gerçekten tatlı bir yuvaydı bu. İnsan başka ne isterdi zaten? Duvarlarda üç büyük resim asılıydı. Aşıklarının komutanları olan üç albayın at üzerinde çekilmiş resimleri. Bunları acaba bir anı olarak mı saklamak istemişti yoksa dolaylı bir çağrışım mı rol oynamıştı bilmiyoruz. O güne kadar Altın Kısrak serüvenleriyle hiç kimse tarafından tanınmamış, ona kimse soru sormamıştı. Bulduğu çözüm çok yalındı. Türlü hayır işleri yapıyor, bu amaçla dizi dizi toplantılar düzenliyor, bazısına gidiyor, bazısına da gitmiyordu. Karısının kendisine bir hayli paraya da mal olan hayırseverliğini bilen kocanın aklına en ufak bir kuşku düşmemişti. Aşk randevusu verdiği gün akşam yemeği yerken hizmetkarların ortada bulunduğu bir sırada şöyle diyordu. Biraz sonra paralize olmuş ihtiyarlara Fanila ve Kuşak Örme Derneği'nin toplantısına gideceğim. Sonra saat 8'e doğru evden çıkıyor, derneğin toplantısında konuşmasını yapıyor, oradan ayrılıp cadde ve sokakları geçiyor. Işıksız, karanlık bir köşede şapkasını çıkarıp hizmetçi başlığı giyiyor, elbisesinin içindeki önlüğü çıkarıp üzerine kuşanıyor, manto ve şapkasını elindeki çantaya koyuyor, acelesi olan bir evlatlık kız gibi ara sıra koşarak otele gidiyordu. Bu ufak tefek hizmetçi kızın kişiliğinde Sayın Başkan Amando'nun eşini kim tanıyabilirdi ki? Altın Kısrak Oteli'ne ulaşır. Anahtarını yanında taşıdığı odasına yönelirken onu tezgahın altında gören otelin şişman sahibi Truveo Usta mırıldanırdı. Bayan Clarisse yine sevgilisiyle buluşacak. Şişko budalanının ne gerçekten haberi vardı ne de gerçeği öğrenecek yeteneği. İhtimal bir gün Bayan Clarisse'nin aslında Pertuis de Long'da, Bayan Margarita adıyla bilinen Bayan Amandon olduğunu bilseydi çok şaşırırdı. Ve bu gerçeği ortaya çıkaran korkunç olay şöyle baş gösterdi. Bayan Clarisse aşıkları ile hiçbir zaman üst üste iki gece buluşmazdı. Böyle bir ihtiyatsızlığı göze almayacak kadar kurnaz ve akıllıydı. Bu durumu Truveo Usta çok iyi biliyordu. 8 yıldır bunun tersi bir olaya tanık olmamıştı. O yüzden konukların çok olduğu günlerde odayı yalnız bir gece için başkasına vermekte sakınca görmezdi. Geçen yaz Başkan Amandon bir haftalık bir geziye çıkmıştı. Sıcaktan ve aşktan yanıp tutuşan Bayan Amandon, herhangi bir tehlike söz konusu olmadığından buluştukları salı gecesi yakışıklı binbaşı de Varangeles'e ertesi akşamda gelip gelemeyeceğini sormuş, neden olmasın karşılığını almıştı. Çarşamba gecesi aynı saatte otelde olacağını bildiren kadın binbaşının kulağına şöyle fısıldadı. Sevgilim, benden önce gelirsen soyun, yatağa girip beni bekle. Öpüşüp ayrıldılar o gece. Ertesi sabah saat 10 sularında Truveo Usta, şehrin Cumhuriyetçi gazetesi Tablet de Pertuis'e göz gezdirirken avluda kesilmiş bir tavuğu temizleyen karısına seslendi. Çevrede kolera salgını görülmüş. Dün Voigny'de biri ölmüş koleradan. Kaygılandırmamıştı bu haber onu. Otel doluydu, işi gelişiyordu. Öğleye doğru turist olduğu anlaşılan yaya bir konuk geldi otele. İki, absent içtikten sonra bol yemek yedi, hava sıcak olduğundan bir litre şarap, en azından da 2 litre su içti. Kahvesiyle 2-3 kadehte konyak yuvarladı, bir süre uyumak istediğini söyleyerek boş oda olup olmadığını sordu. Otelci karısıyla konuştu, sonra Bayan Clarisse'nin odasını vermeyi düşündü. Adam yukarı çıktı, müşterisinin saat 5'e kadar inmediğini gören otelci uyandırmak amacıyla kapıyı vurdu, karşılık alamayınca girdi odaya. Aman tanrım, adam ölmüştü. Koşarak aşağı inip karısını buldu. 11 numaralı odaya gönderdiğim sanatçı kılıklı adam galiba ölmüş. Kadın ellerini göğe kaldırdı. Tanrım, kolera olmasın sakın. Truveo Usta başını salladı. Sanmam, beyin kanaması galiba, üzüm küsbesi gibi kararmış. Kadın fena halde telaşlanmıştı. Bilinmez, bana kalırsa koleradır bu. Bir şey söylemeden doktora koş, haber ver. Bu gece kaldırırlar, kimse de fark etmez. Ne gördük, ne duyduk, bir sünger çekeriz, olur biter. Evet, Bayan Clarisse dün gece gelmişti. O da nasıl olsa bugün boş kalacaktı. Doktor geldi, ölüm nedenini açıkladı. Çok yiyip içmekten ötürü beyin kanaması. Sonra polise haber verildi. Cesedi otelin müşterileri konuklar fark etmeden gece yarısına doğru gelip kaldıracaklardı. Bayan Amandon saat 9'da bu defa kimseye görünmeden otel merdivenlerini çıktı, anahtarını çıkardı, kapıyı açıp odasına girdi. Şömine üzerinde bir mum yanıyordu. Yatağa baktı, binbaşı yatmıştı. Perdeler yarı kapalıydı, kadın fısıldadı. Bir dakika sevgilim, şimdi geliyorum. Sonra ihtirasla titreyerek soyunmaya koyuldu, çizmelerini döşemeye, korsesini koltuğa attı, siyah elbisesi ve altındaki etek bacakları çevresinde kümelendi, kırmızı ipek gömleği çiçek gibi pörseyerek iskemleye düştü. Binbaşın hissesi çıkmıyordu, sordu. Yakışıklı dostum, uyuyor musun? Yine karşılık alamayınca gülerek seslendi. Şuna bak, dalga geçiyor, ne komik. Ayağında ipek çoraplarıyla yatağa koştu, yorganı açıp girdi, kollarını cesede dolayıp dudaklarını uzun uzun öptü. Bir saniye kadar şaşkın kaldı, bir şey anlayamayacak kadar az zaman olmuştu. Sonra o soğuk, cansız vücudun yerdi, dehşet dalgasıyla olacakları düşünemeyecek kadar çılgın bir korku kapladı bütün varlığını. Baştan ayağa titreyerek yataktan fırladı. Şömine üzerindeki mumu alarak yatağa döndü. Tanımadığı bir yüzü aydınlatmıştı ışık. Kapkara, şişmiş, gözleri kapanmış, çenesi çarpılmış bir ölü. Kadınların akılları başlarından gittiği zaman duyulan o tiz, o sonsuz çığlıklardan birini atarak sıçradı. Mumun düştüğünü fark etmeden kapıyı açıp haykıra haykıra çırılçıplak koridorda koşmaya koyuldu. 4 numaralı odada kalan bir iş adamı çoraplarıyla dışarı fırlayarak kadını kucakladı. Ne oluyor güzel yavru? Kadın kendinden geçmişti. Odamda, odamda biri öldürülmüş. Öbür konuklar ve otel sahibi yukarı koşarken koridorun sonunda binbaşının uzun boyu gözükmüştü. Kadın kendini sevgilisinin kollarına attı. Kurtar beni, kurtar beni Gontran. Odamızda birini öldürmüşler. Olay kovuşturma evresi zorluklar getirdi. Her ne kadar Trovia Usta olayı açıklayıp Bayan Clarisse için her türlü güvenceyi vermek istediyse de cesedi gören iş adamı ve öbür konuklar işin içinde bir cinayet olabileceği inancıyla polis gelinceye kadar aşıkların gitmesini engellediler. Komiser gelmiş, sevgileri bırakmıştı ama çenesini de tutamamıştı. Ve ertesi ay Başkan Amandon görevinden alınıp başka bir şehre atandı. 20. ayrımın sonu sayfa 213, devamı 21. ayrımda.